Ayrım 45, Otel, Arthur Hailey, sayfa 418, 8. bölüm. Curtis O'Keefe öğleye doğru Dodo ve kendisi için kahvaltı istemiş, yemekleri de bir saat önce daireye getirilmişti. Oysa yiyeceklerin çoğuna el sürmemişlerdi bile. Dodo da kendisi de geçen olayı önemsemiyormuşçasına birlikte yemek yemeye çalışmışlardı ama hiç iştahları yoktu. Birkaç dakika sonra da Dodo özür dileyerek sofradan kalkmış ve yandaki daireye geçerek eşyalarını toplamaya devam etmişti. Genç kız 20 dakika sonra havaalanına gitmek üzere otelden çıkacaktı. Curtis O'Keefe'in de bir saat sonra havaalanında olması gerekiyordu. Aralarındaki gerilim önceki gün öğleden sonradan beri devam ediyordu. Bir aralık parlamasından sonra Curtis O'Keefe hemen ve gerçekten pişman olmuştu. Warren Trent'in kendisine oyun oynadığını, alçaklık ettiğini düşünüyordu. Ama Dodo'ya söylediği sözlerin de bağışlanacak yanı bulunmadığını biliyordu. En kötüsü de kabalığın onarılmasına imkan olmayışıydı. Özür dilemesine karşın gerçek ortada apaçık duruyordu. Adam Dodo'yu başından savıyor ve Delta Hava Yolları'nın Los Angeles seferi öğleden sonra kalkıyordu. Dodo'nun yerine başka bir kadını Jenny LaMarche'ı koyuyor ve kadın onu şimdi New York'ta bekliyordu. Önceki gece yaptığına pişman olduktan sonra kendini affettirmek için Dodo'ya güzel bir eğlenti hazırlamıştı. Önce Commander's Palace'da yemek yemişler, sonra da Roosevelt Oteli'nin mavi salonunda dans etmişlerdi. Ama gece hiç de iyi geçmemişti. Bunda Dodo'nun suçu yoktu, sadece sinirleri çok bozuktu o kadar. Kız neşeli olmak ve adamı eğlendirmek için elinden geleni yapmıştı doğrusu. Öğleden sonra belirli bir şekilde adamın sözlerine üzülmesinden sonra her zamanki gibi keyifli olmak için kırgınlığını saklamıştı bile. Dodo yemekte ah Curty demişti, bir sürü kız Playtex marka korselerini benimki gibi bir rol almak için seve seve feda ederdi. Sonra da elini adamınkinin üstüne koymuş, hala tanıdığım en tatlı erkeksin ve hep böyle kalacaksın demişti. Bunun etkisiyle adamın durgunluğu daha da artmış, sonunda bulaşıcı bir hastalık gibi kıza da geçmişti. Curtis O'Keefe bu duygularını oteli elinden kaçırmasına veriyordu. Ama çokluk böyle durumlarda siniri çabuk geçerdi. Uzun çalışma hayatı boyunca kayıplardan payını almış ve üzücü başarısızlıkların üstünde duracak yerde başka şeyle ilgilenmeye kendini alıştırmıştı. Ama özellikle bu durumda üstünden bir gecelik uyku geçmesine rağmen duyguları değişmemişti. Sonra Tanrı'ya da kızmıştı. Sabah duaları sırasında hafif bir sertlik ve belirgin olmayan bir eleştirme vardı.
Tanrım, sen St. Gregory Oteli'nin yabancıların eline geçmesini uygun gördün. Hiç kuşkusuz senin anlaşılmaz bir amacın vardı ama bunun senin kulun gibi tecrübeli bir ölümlü bile anlayamadı.
Tek başına ve her zamankinden daha az dua etti, sonra Dodo'nun eşyalarının ardından kendininkileri de yerleştirdiğini gördü. Adam buna itiraz edince Curty, bu işi yapmaktan hoşlanıyorum, yapmasaydım kim eşyalarını toplardı dedi. Adam Dodo'ya kendisinden önceki kadınların hiçbirinin bu işleri yapmadığını ve çokluk otel işçilerinden birini çağırarak ona yaptırdığını, bundan sonra da aynı şeyi yapması gerekeceğini söylemek istemiyordu. Bu ara aşağı telefon ederek kahvaltı istemişti, oysa bu da bir işe yaramamıştı. Ama sofra başına oturduklarında Dodo gene keyiflenmeye çalışmıştı.
''Aman Curty, üzülmemizin hiçbir hiç gereği yok. Birbirimizi gene göreceğiz. Los Angeles'ta birçok yere karşılaşabiliriz.''
Ama bu yollardan hep geçmiş olan O'Keefe karşılaşmayacaklarını çok iyi biliyordu. Hem sonra kendisini üzen ve kaygılandıran şeyin Dodo'dan ayrılmak değil, oteli elden kaçırmak olduğunu içinden söyleyip duruyordu. Saniyeler hızla geçip gidiyordu. Dodo'nun yola çıkma zamanı gelmişti. Yığınla eşyasını dakikalar önce iki komi giriş salonuna indirmişti. Şimdi şef komi elde taşınması gereken ufak tefekleri götürmek ve Dodo'yu özel olarak tutulan havaalanı taksisine bindirmek için gelmişti. Herbie Chandler,
Curtis O'Keefe'in önemini sezdiği ve her zaman olduğu gibi yüklü bahşişlere dayanamadığı için bu işle özel olarak ilgilenmişti. Koridorda dairenin girişinde bekliyordu. O'Keefe saatine baktıktan sonra iki daire arasındaki kapıya yürüdü. ''Şekerim, çok az vaktin kaldı.'' Dodo'nun sesi yükseldi. ''Curtis, tırnaklarımı boyayayım ondan sonra.'' Curtis O'Keefe, kadınların neden tırnaklarını boyama işini son dakikaya bıraktıklarını düşünerek bir $5 çıkardı ve bunu Herbie Chandler'a uzattı. ''Bunu diğer iki komiyle bölüşün.'' dedi. Chandler'ın bir tilkiyi andıran ince yüzü aydınlandı. ''Çok teşekkür ederim efendim. Hiç kuşkusuz bunu paylaşacaktı. Ama diğer ikisine 50'şer sent verecek, geri kalan $4 da cebine indirecekti.'' Dodo yandaki odadan çıktı. Curtis O'Keefe bu an müziğin çalması, trompetlerin gürlemesi ve telli sazların canlandırıcı bir melodiye başlaması gerekiyor diye düşündü. Kızın üstünde çok ince, sapsarı bir elbise ve salı günü geldikleri zaman başında olan desenli ve geniş kenarlı şapka vardı. Kül rengine kaçan sarı saçlarını omuzlarına salmıştı. Büyük mavi gözleri adama dikiliydi. ''Hoşça kal şeker Curtis.'' Kollarını adamın boynuna dolayarak öptü. O'Keefe istemeden ama elinde olmayarak kıza sımsıkı sarıldı. Birden aptalca bir duyguya kapılarak şef komiye Dodo'nun eşyalarını yukarı çıkarmasını, kıza da gitmemesini ve bir daha kendisini bırakmamasını söylemek geldi içinden. Ama sonra bunu duygusal bir delilik olarak niteleyerek kenara itti. Hem sonra Jenny LaMarche vardı ya, yarın bu zamanlar... ''Güle güle şekerim. Seni çok düşünecek ve mesleğini yakından izleyeceğim.'' Kapıda kız tekrar dönerek el salladı. Emin olamıyordu ama kızın anladığını sanmıştı bir an. Herbie Chandler kapıyı arkalarından kapadı. 12. katta şef komi düğmeye basıp asansörü çağırırken Dodo yüzündeki boyaları mendiliyle düzeltiyordu. Herbie Chandler asansörlerin bugün çok yavaş işlediklerini düşündü. Sabırsızlıkla çağırma yazan düğmeye yeniden basarak bu kez parmağını üstünden birkaç saniye kaldırmadı. Hala sinirli olduğunu fark ediyordu. McDermott'la önceki gün yaptığı konuşmadan sonra hep diken üstünde oturmuş, belki de doğrudan Warren Trent'ten gelecek ve Herbie'nin St. Gregory Oteli'ndeki işine son verecek haberi beklemişti. Şimdiye kadar hiçbir ses çıkmamıştı. Sabah da otelin Herbie'nin adını bile duymadığı, yaşlı bir herife satıldığı söylentileri dolaşmaya başlamıştı. Böyle bir değişiklik onu ne şekilde etkileyebilirdi? Herbie üzüntüyle McDermott'un kalmasıyla otelde kendisi için bir çıkar olmayacağını düşünüyordu. Bu da çok yakın bir ihtimaldi doğrusu. Şef Komi'nin kovulması birkaç gün ertelenecekti ama o kadardı işte. Ah McDermott, ah! Bu nefret ettiği ad içine bir diken gibi batıyordu. Herbie, eğer akıllı olsaydım o piçin iki küreği arasına bıçağı saplardım diye düşündü. Birden aklına bir şey geldi. McDermott gibi birinin canını sıkmak için daha az tehlikeli ama gene de pis bir takım oyunlar oynayabilirdi. Özellikle New Orleans'ta. Hiç kuşkusuz bu iş para isterdi ama McDermott'un dün gururla geri çevirdiği o $500 vardı ya. Bu parayı kabul etmediğine sonradan çok pişman olacaktı. $500 McDermott'un bir çöplükte ya da lağım çukurunda kan revan içinde çırpındığını görmek için harcamaya değer doğrusu diye düşündü Herbie. Herbie bir keresinde bu şekilde dayak yiyen birini görmüştü. Görünüşü de hiç hoş değildi. Şef komi dudaklarını yaladı, düşündükçe bu fikir onu daha da heyecanlandırıyordu. Birinci kata iner inmez telefon etmesi gerektiğini düşündü. Hemen, belki de bu geceye ayarlardı işi. Sonunda bir asansör geldi ve kapıları açıldı. İçeride bir sürü insan vardı. Dodo binince nezaketle geriye çekildiler. Herbie Chandler kızı izledikten sonra kapılar kapandı. Bu 4 numaralı asansördü. Saat de 12, tam 11 dakika geçiyordu. 9. Bölüm. Croydon düşesine yavaş yavaş yanan bir fitilin görünmeyen bir bombayı patlatmasını bekliyormuş gibi geliyordu. Bombanın patlayıp patlamayacağı, patlasa da nerede olacağı fitil yanınca belli olacaktı. Hem sonra fitilin ne kadar zamanda yanacağı da belli değildi. Şimdiden 14 saat geçmişti bile. Önceki geceden beri hiçbir yeni haber çıkmamıştı. İnsanı sinirden çıldırtan ve şaşırtan sorular cevapsız kalıyordu. Polis ne yapıyordu? O Gilvi neredeydi? Jaguar'a ne olmuştu? Bütün ustalığına rağmen acaba Düşes'in gözden kaçırdığı bir şey kalmış mıydı? Şimdi bile kadın böyle bir şey olacağına inanmıyordu. Yalnız tek bir şey önemli geliyordu ona. İçlerinde ne fırtınalar koparsa kopsun, sinirleri ne şekilde gerilirse gerilsin, Croydon'lar normal görünüşlerini devam ettireceklerdi. Bu yüzden de her zamanki saatte kahvaltılarını etmişlerdi. Düşes'in dürtmesiyle Croydon dükü Londra ve Washington'la konuşmuştu. Ertesi gün New Orleans'tan ayrılma planları yapılmaya başlanmıştı bile. Öğleye doğru Düşes her zamanki gibi köpekleri yürüyüşe çıkardı. Kral dairesine yarım saat önce döndü. Şimdi hemen hemen öğlen oluyordu ve hala en önemli konudan bir haber çıkmamıştı. Mantıklı düşünülecek olursa önceki gece Croydon'ların durumu sarsılmaz gibi görünüyordu. Oysa bugün mantık daha az güven verici ve daha hafif geliyordu. Croydon'daki haber vermemekle bizim sinirlerimizi iyice bozmak istediklerini düşüneceğim neredeyse dedi. Birkaç günden beri yaptığı gibi dairenin salonunda duruyor ve pencereden dışarı bakıyordu. Diğer günlere oranla sesi daha bir pürüzsüz çıkıyordu. Önceki günden beri dairede bol bol içki olmasına rağmen ağzına bir damla bile sürmemişti. Düşes cevap verdi. Durum buysa... Derken telefonun çalmasıyla lafı ağzında kaldı. O sabah her telefon çalışında olduğu gibi sinirleri sanki bir E ile törpüleniyordu. Düşes telefona yakın oturuyordu, elini uzattı, sonra birden durdu. Bu telefonun diğerlerinden değişik olacağı gibi bir ön sesiye kapılmıştı. Kadın başını sallayarak bir anlık zaafı üstüne atıp aizeyi kaldırdı ve evet dedi. Sustu, sonra evet benim diye cevap verdi. Aizeyi eliyle kapayarak kocasına döndü. Dün gece buraya gelen otelin adamı McDermott. Telefonda evet hatırlıyorum. O saçma sapan suçlamalar yapıldığı zaman buradaydınız dedi. Sonra yine durdu. Dinledikçe yüzü sararıyordu. Gözlerini kapadı sonra da açtı yavaşça. Evet dedi. Evet anlıyorum. Aizeyi yerine koyarken elleri titriyordu. Croydon'daki bir şeyler oldu galiba. Söylesene dedi. Bu bir soru değil, sadece öylesine söylenmiş bir cümleydi. Düşes yavaşça başıyla evet dedi. O not var ya, sesi duyulur duyulmaz çıkıyordu. Bulunmuş, otel müdüründe şimdi. Kocası pencerenin yanından odanın ortasına doğru yürüdü. Hiç hareket etmeden kolları iki yanına sarkmış öylece duruyor ve karısının söylediği sözleri anlamaya çalışıyordu. Sonunda sordu, peki şimdi... Polise telefon ediyor. Önce bize haber vermeyi uygun bulduğunu söyledi. Çaresizlikle elini alnına götürdü. Bu not en büyük hataydı. Onu yazmamış olsaydım. Dük hayır dedi. O not olmasaydı başka bir şey olurdu. Hataların hiçbirini biz yapmadık. En önemli olanı benimkiydi. Bar olarak kullanılan büfeye giderek kendine sert bir viski soda koydu. Sadece bunu içeceğim. İkinci kadeh yok. Hem sonra bakalım ne zaman ağzıma viski sürebileceğim bir daha. Ne yapacaksın? İçkiyi bir dikişte yuvarladı. Temizlikten bahsetmek için biraz geç kaldım galiba. Ama içimde bir nebze bile bundan kaldıysa saklamaya çalışacağım. Yandaki yatak odasına gitti. Hemen sonra da elinde hafif bir yağmurluk ve şapka olduğu halde çıktı. Croydon'daki yapabilirsen polisler bana gelmeden benim onlara gitmeye niyetim var dedi. Sanıyorum teslim olmak diye buna derler işte. Fazla vakit yok kuşkusuz. Onun için söylemek istediklerimi hemen söylemeliyim. Düşes'in gözleri üstündeydi. O an konuşmak için olağanüstü bir güç harcaması gerekiyordu. Dük kontrollü ve sakin bir sesle, ''Bütün yaptıkların için sana minnettar olduğumu bilmeni isterim. İkimizin de yaptığı bir yanlışlıktı ama gene de sana minnettarım. Senin bu işe karışmaman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Buna rağmen karıştırılırsan o zaman kazadan sonraki bütün fikirlerin bana ait olduğunu ve seni bu işe zorla kandırdığımı söyleyeceğim dedi. Düşes sersemlemiş gibi başını salladı. Bir şey daha var. Sanıyorum bir de avukat dedikleri o heriflerden birine ihtiyacım olacak. O işle de ilgileniver lütfen.
Dük şapkasını başına giyerek parmağıyla da yerleştirdi. Bir saniye önce bütün hayatı ve geleceği yıkılmış biri için durumu çok iyiydi. Karısına avukat için paraya ihtiyacın olacak sanıyorum, hem de çok paraya dedi. Adamı önce Chicago'ya götüreceğin 15.000 dolardan biraz para verirsin. Gerisini de bankaya iade edersin. Artık dikkati çekmemenin gereği kalmadı.
Düşes bu sözlerini duyduğunu gösteren hiçbir hareket yapmadı. Kocasının yüzünden bir acıma duygusu geçti kararsızlıkla.
Aradan çok uzun zaman geçebilir dedi. Sonra da kollarını uzattı ama kadın soğuklukla başını yana çevirdi.
Dük gene konuşacak gibi oldu. Sonra fikrini değiştirdi. Hafifçe omuz silkerek arkasına döndü. Yavaşça dışarı çıkarak ardından kapıyı kapadı.
Düşes bir iki saniye kadar orada öylece hiç hareket etmeden oturarak yakın bir gelecekte yüz yüze geleceği küçültücü olayları düşündü ve tarttı. Sonra gene alışkanlığı galip geldi, ayağa kalktı. Hemen avukat işini halletmesi gerekiyordu. Daha sonra da intihar etmenin yollarını araştıracaktı. Hem sonra kocasının söylediği para daha emin bir yere konmalıydı. Yatak odasına girdi. Önce inanmazlıkla sonra kendinden geçmiş sesle araştırıp evrak çantasının yok olduğunu anladı. Bunun nedeni sadece hırsızlık olabilirdi. Polise haber vermeyi düşünen Croydon düşesi delicesine ve isterik kahkahalarla gülmeye başladı.
Croydon'daki bir asansörün çabuk olmasını istiyorsan bunun yavaş yavaş geleceğinden emin olabilirsin diye düşünüyordu.
9. kattaki asansör kapısında uzun dakikalar süresince beklemiş gibiydi. Şimdi en sonunda yukarıdan bir asansörün gelmekte olduğunu duyuyordu. Bir saniye sonra da asansör 9. katta durarak kapıları açıldı.
Dük bir saniye kadar kararsızlıkla durdu. Bir saniye önce karısının bağırdığını duyduğunu sanmıştı. Geri dönmek istiyordu ama dönmemesi gerektiğine karar verdi. 4 numaralı asansöre bindi. İçeride aralarında çekici sarışın bir kız ve otelin şef komisinin de bulunduğu sürüyle insan vardı.
Şef komi onu hemen tanımıştı. İyi günler Dük Hazretleri.
Croydon Dük'ü aklı başka yerde başını sallarken kapılar kapandı.
45. ayrımın sonu. Sayfa 426.